الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta çarşamba günü abdestle ilgili bölüme başlamıştık. Giriş ve ondan sonraki ilk hadis-i şerifi almıştık. Gelmeyen arkadaşlar vardı. Hatırlatma babından yeniden o konuları bir hatırlayalım. Daha sonradan da bugünkü hadisimizi inşallah ele alalım. Önce demiştik ki abdest lugatta nezafe, hani nezafe vel husun, temizlik ve güzellik anlamına geldiğini söylemiştik. Aynı zamanda demiştik ki burada abdest babul vudu, yani damme ile babul vudu. Eğer damme ile söylediğimiz zaman ne manaya geliyordu Latif abi? Babul vudu. Vudu ne anlama geliyordu? Vadu ne anlama geliyordu? Vudu. Mesela aynı tahur, tuhur gibi. Dedik ki vudu yani dammeli olan yapılan iş, fiil. Yani abdest alma işlemi. Damme olarak gelen. Üstünde ötre olan. Türkçe tabiri ötre olan vudu, abdest alma işlemi. Vadu ise fetha ile olan abdest almada kullanılan su anlamına geldiğini söylemiştik. İkisinin arasındaki fark önemli. Birisi abdest alma işlemi, vudu. Abdest alma, abdest aldığımız diyoruz ya, elleri yıkamak, işte yüzü yıkamak, başa meshetmek, ayakları yıkamak. Bu yaptığım bu fiil, bu hareketlerin hepsi ne, biz ne diyoruz? Abdest. Yani bu yaptığımız işlem damme olarak geliyor. Vudu. Vadu ise fetha olarak, vavun üstündeki fetha, vadu ise abdest alma esnasında kullandığımız su anlamına geldiğini söylemiştik. Lugavi olarak dedik ki vudu en-nezafe vel-husun. Yani temizlik ve güzellik anlamına geliyor. İstilahi manası ise Allah-u Teala'nın ayette belirttiği dört azayı belirtilen şekilde yıkanma işlemine biz ne diyoruz? Abdest diyoruz. Yine dedik ki abdest Kur'an, sünnet ve icma ile farz olduğu bize belirtilmiştir, açıklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor, diyor ki ya eyyühellezine amenu idâ kumtum ilas salati fagsilû vucuhakum ve eydiyekum ilal merâfiqi وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَهُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ. Yani burada ayetin başında فَغْسِلُوا emir sigasıyla geliyor. Ne yapın? Yıkayın. Sonra orada dört tane azadan bahsediyor. Ki bugünkü konumuzda abdest alınış şeklinin daha tafsilatlı bir şekilde alacağız. O yüzden orada bu konulara daha tafsilli bir şekilde gireceğiz. Dedik ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunu bize emrediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine döndüğümüz zaman sözlü, aynı zamanda fiili ve takriri sünneti de buna delalet ediyor. İlerleyen konularda da zaten bunları, hadisleri alırken tek tek ne yapacağız? Ele alacağız. Aynı zamanda yine ehli sünnet alimleri abdestin, yani namazın şartlarından bir tanesi olduğu üzerinde ne yapmışlar? İttifak etmişler. Bu konuda icma etmişlerdir. Yani abdest namazın şartlarından en önemlisidir. Abdest namazın şartlarından en önemlisidir. Yine dedik ki abdest arkadaşlar namazın cevheri, namazın ruhudur. İnsan abdest alarak Rabbinin huzuruna çıkmak için, Rabbinin huzuruna çıkmak için namazdan önce yaptığı hazırlığın ismidir. Abdest aynı şekilde ne dedik? Namazın cevheri, namazın ruhudur. Bu şekilde insan hazırlanarak Rabbinin huzuruna çıkmaya kendini hazır hisseder. Ve abdestin faydalarından yine bir tanesi de insanın üzerindeki o tembelliği, insanın üzerindeki o uyku halini ne yapar? Giderir, ortadan kaldırır. Yine de ki abdest namazın şartlarının en önemlisidir. Bununla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki şüphesiz ki Allah-u Teala sizden birinin abdestsiz olarak kıldığı namazı kabul etmez. Yine Sahih-i Müslim'de gelen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki el-vudu'u şatrul iman. Abdest imanın yarısıdır. Yani bu hadislerden de anlaşıldığı üzere abdest namazın şartlarının en önemlisidir. Yine ilim ehli abdestin ne zaman farz olduğu ile ilgili ihtilaf etmiştir. Mekke'de mi, Medine döneminde mi diye ihtilaf etmişler. Bu konuda da diyoruz ki racih olan görüş Medine'de farz kılındığıdır. Yine arkadaşlar abdest dedik en faziletli amellerden bir tanesidir. Bunların da birçok faydası var dedik. Bunların birkaç tanesini ne yaptık? Burada zikretmiştik. Birincisi abdest alarak insan Allah-u Teala'nın emrine ne yapar? Boyun eğer. En büyük özelliklerinden bir tanesi ne? İnsan bu ibadeti işleyerek Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği fagsilu, yıkayınız emrini tatbik ederek Allah-u Teala'nın huzurunda ne yapmış olur? Boyun eğmiş, ona itaat etmiş olur. İkinci bir faydası ise aynı şekilde bir kişi abdest aldığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de sünnetine ittiba etmiş olur. Üçüncü faydası kişi abdest aldığı zaman manevi pislikler de günahları da o sularla birlikte ne yapar? Kişiden dökülür. Ve aynı zamanda dördüncü bir fayda olarak da şunu zikredebiliriz. Kişi zor durumlarda abdest aldığı zaman mesela kışın soğuğunda abdest aldığı zaman bunun da diğer zamanlara göre daha fazla bir fazileti, ecri vardır. Yine abdestle ilgili ilim ehlinin ihtilaf ettiği bir konu da abdest ibadet midir? Yoksa necasetlerin temizliğinde olduğu gibi ibadet kapsamına girmeyen bir yapılan bir işlem midir? Bu konuda da racih olanın abdestin ibadet olduğu görüşü olduğunu söylemiştik. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken ki ayette de baktığımız zaman ve izâ kumtum ila salati namaza kalktığınızda buradan kasıt nedir? Niyettir. Değil mi? Namaza kalktığınızda ayetin devamı ki biraz sonra da alacağız onu. Bu şekilde yıkanması bize emrediliyor. Ve burada da niyet abdestte, ibadetlerde niyet şarttır demiştik. Abdestin de ibadet olduğunu söylediğimiz zaman ne diyoruz? Bu ibadette de niyet şarttır. Yani kişi bu abdest azalarının hepsi yıkansa, abdest almaya niyet etmese, bütün bu azalar yıkanmış olsa da biz o kişiye abdest almış diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bir insan serinlemek için ağzına burnuna su verse, yüzünü yıkasa, kollarını yıkasa, başına meshetse, ayaklarını yıkasa ve bunu sadece serinlemek için yapsa, bu kişi abdest almış olur mu? Olmaz. Ama bir insanın elbisesine necaset bulaşsa, o insan bu elbisesini dışarıya atsa, daha sonradan yağmur yağsa ve bu elbisedeki necaset giderilse, bunu kastetmediği halde, o elbise temiz hükmünü alır mı? Alır. Demek ki ne diyoruz? Necasetin giderilmesi ibadet değildir. O zaman niyet de şart değildir. Ama abdest bir ibadettir. O yüzden de ibadetlerde de niyet şarttır. Niyet olmazsa o yapılan ibadet kabul olmaz. Daha sonradan Ebu Hureyre radıyallahu anh'un zikrettiği hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer ümmetime zorluk vermeyecek olsaydım her abdest esnasında onlara misvak kullanmalarını, dişlerini temizlemelerini emrederdim diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu hadis-i şerifi almıştık. Burada yine dedik ki hadis-i şerifte ma kullu vudu'in yani her abdest aldıklarında. Burada mutlak olarak genel bir lafızda geldiği için abdestin öncesinde mi, sonrasında mı yoksa abdestin aldığımız esnada mı bu dişleri temizleme işlemini yapacağımız bize bildirilmemiştir dedik. Burada dedik ki sünnette geldiği üzere baktığımız zaman bunun yerinin neresi olduğunu söylemiştik. Madmada yani ağzın temizliğinde misvağı kullanmanın sünnet olduğunu söylemiştik. Yine hadis-i şerifte gelen ibareye baktığımız zaman bis sivak kelimesi dedik ki iki manaya geliyor. Hatırlayan var mı? Bir ağız temizliğindeki temizlik manasına geliyor. İkincisi de
misvağın kendisi.
Kullanılan o tahta parçasının misvağın kendisi kullandığımız o aletin ikisi de yani bu bis sivak Sivak ismiyle isimlendirildiğini söylemiştik. Bu hadis-i şerifte kastedilen kullandığımız o ağaç parçası mıydı? Yoksa o temizleme işlemi miydi?
Temizleme işlemi.
Yani sadece misvağa has bir durum değil. Bu fırçayla da olabilir. Veya kişi abdest alırken parmağıyla da ne yapabilir? Bu temizliği gücü ölçüsünde yapabilir. Yani buradaki kasıt, bissivaktan kasıt temizleme işlemi. Yoksa kullanılan misvak değil. Yani misvak olursa bu işlemi yapacağız. Misvak olmaz ise bu temizleme işlemini yapmayacağız anlamına gelmediğini söylemiştik. Daha sonradan yine hadis-i şerifte bazı faydaları zikretmiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan şefkatinden bahsetmiştik. Yani ümmetinin üzerine zorluk geleceğinden korktuğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bu fiili onlara emretmedi. Eğer emretseydi bazı insanlar bunu yapamayıp ne yapacaklardı? Bu emri terk ettikleri için günaha düşeceklerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ümmeti için haris olduğu için, hırslı olduğu için ne yapmıştır? Ümmetine rahmetli, merhametli olduğu için bunu emretmemiştir. Eğer de bir kişi derse ki dedik ben nefsime zor gelse de bunu yapmam mı benim için daha hayırlı? Yoksa bunu yapmayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği bu ruhsata uysam hangisi benim için daha hayırlı derse bunun cevabı ne olur demiştik? Ha, bir kişinin ruhsatı alması bu konuda onun için daha hayırlıdır. Ama o kişinin cebinde de misvak varsa abdest aldığı esnada onu da kullanması gerekir. Sünnete ittibadır. Çünkü burada bir zorluk, bir meşakkat yoktur. Ama abdest aldığı esnada üzerinde misvak, fırça veya temizleyecek herhangi bir alet yok ise işte üzerinde bulunmuyor diye gidip onu arayıp bulmasına da gerek olmadığını söylüyor. Bu esnada kişi parmağını da kullanabilerek temizlediği ölçüde bu sünnete ittiba etmiş ve o şekilde de Allah katında ecrini almış olur dedik. Diş fırçalamanın sünnet olduğu bazı yerler var demiştik. Yine hatırlayan varsa nerelerdi? Nerelerde kullanılması sünnet? Birincisi hadis-i şerifte geldiği gibi abdest esnasında. Yine Kur'an okunmadan önce bazı alimler bunun güzel bir şey olduğunu söylemişlerdi. Eve girerken, namazdan önce ve bunun haricinde de kişi ihtiyaç duyduğu esnada eğer ağzının koktuğunu hissediyor ise herhangi bir vakitte de bunun kullanabilir. Hiçbir sınırlama olmadığını söylemiştik. Yine ilim ehlinin ihtilaf ettiği bir konuya değinmiştik. Bu da oruç tutan kimse için zevalden sonra misvak kullanmayı bazı alimler mekruh görüyor demiştik. İmam Şafii ve İmam Ahmet gibi. İmam Şafii ve İmam Ahmet oruç tutan kimse için öğleden sonra, zevalden sonra abdest kullanılmasını, misvak kullanılmasının mekruh olduğunu söylüyorlar. Diğer İmam Ebu Hanife ve Malikiler'de ise ve Şeyhülislam'ın görüşünde bu olduğunu söylemiştik. Mutlak olarak herhangi bir vakitte kullanılabilir demiştik. Yine bununla ilgili de delil olarak kullanılmaz diyenler zayıf bir hadis-i şerif getiriyorlardı. İza sumtum festaku bil gadati ve la testaku bil aşiyyi. Eğer oruç tuttuğunuzda sabahleyin dişlerinizi temizleyin ama aşiyyi vaktinde yani öğleden sonraki o zevalden sonraki vakitte akşam olana kadar vakitte ne yapmayın? Dişlerinizi temizlemeyin. Bu hadis-i şerifin zayıf olduğunu, alimler bunun zayıf hükmünü verdiğini, zayıf hadisler derecesinde sınıflandırıldığı için bunda ibadetlerde zayıf hadislerle amel edilmeyeceğini söylemiştik.
Bu misvak aynı zamanda mesela diş macunuyla zevalden sonra diş macunuyla fırçalayabiliyor muyuz?
İnşallah bir problem yok. Oruçlu
yani
kendi insan.
Yani sabaha kalktığımız zaman ezan bitimine doğru böyle bir çırpınıyoruz ama yetiştirelim. Sonraya kaldığında böyle sıkıntı olur diyoruz. O anlamda söylüyorum. Bir sorun yok.
Yani. Bir sorun yok inşallah. Yine bir kişi insanlarla beraber olduğu bir mecliste misvak kullanmasında bir beis var mıdır, yok mudur diye yine bir başlık atmıştık. Bunu hatırlayan var mıydı? Dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesinin, hanımlarının yanında, sahabelerinin yanında misvağı meclislerde de kullanılırdı. Ama dedik ki bazı durumlar vardır ki kişinin dinlemesiyle emrolunduğu bazı durumlar vardır ki o zaman kişi bu şekilde tabiri caizse abesle iştigal etmemesi gerekir. Yani buna örnek olarak neyi vermiştik hatırlıyor musunuz? Cuma hutbesini. Yani cuma hutbesi esnasında kişi hutbeyi dinlemekle emrolunmuştur. Misvak kullanırsa bir insan bu esnada ne yapar? Dikkati dağılır. İmamın anlattığı o hutbeye kendini
veremez
demiştik. Ama burada yine bir hali müstesna kılmıştık. Onu hatırlayan var mı?
Uykusu geliyor sen ya.
Eğer bir kişi cuma hutbesi esnasında uyukluyor ise, uykusu geliyor ise, o esnada misvak kullanıp uykusunu kaçırıyor ve kendini hutbeye veriyor ise, bu esnada misvak kullanmasının da caiz olduğunu söylemiştik. Bugün de arkadaşlar yine Osman radıyallahu anh'un zikrettiği bir hadis-i şerifi alacağız. وَعَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَى بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. Hazreti Osman'ın azatlı kölesi Humran radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Osman radıyallahu anh abdest almak için su istedi. Yarhamukallah. Önce ellerini 3 defa yıkadı. Sonra ağzına su alıp çalkaladı. Sonra burnuna su çekti ve onu sümkürdü. Sonra yüzünü 3 kez yıkadı. Sonra sağ kolunu dirseklere kadar 3 kez yıkadı. Sonra sol kolunu da aynı şekilde yıkadı. Sonra başına mesh etti. Sonra sağ ayağını topuklara kadar 3 kez yıkadı. Sonra sol ayağını aynı şekilde yıkadı. Sonra da ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi beni bu abdest aldığım gibi abdest aldığını gördüm dedi. Yani Hazreti Osman'la ilgili uzun bir hadis-i şerif. Bunu kelime kelime manalarını açarak alacağız inşallah. Hadisi rivayet eden ravi Humran, Hazreti Osman'ın azatlı kölesi. Hazreti Osman'dan bahsediyor. Osman radıyallahu anh'la ilgili ki hepimiz tanıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin raşid halifelerinin üçüncüsüdür. Yani Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti Ömer'den sonra üçüncü halife olan Hazreti Osman'dır. Cennette müjdelenen, yaşar iken cennetle müjdelenen sahabelerden, 10 tane sahabeden bir tanesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu yaşadığı esnada cennet ile müjdelemiştir. Yine sahabeler Hazreti Osman'ın üçüncü halife olduğunda sahabelerin neyi vardır arkadaşlar? İcması vardır. Aynı şekilde yine Ehl-i Sünnet'in de Hazreti Osman'ın Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'den sonra üçüncü halife olduğunda Ehl-i Sünnet de ne yapmıştır? İcma etmiştir. Dördüncü olarak da dördüncü halife de Hazreti Ali'dir. Bununla ilgili Ahmet İbn Hanbel'in güzel bir sözü var. Diyor ki, her kim dört halifeden herhangi birisinin hilafetini taan ederse, her kim dört halifeden herhangi birinin hilafetine taan ederse, o kimse kapısındaki eşekten, elinde bulunan o eşekten daha zelil, daha sapık bir insandır. Yani buradaki sahabeye olan sevgiyi düşünün. Ona atılan iftiralara karşı yani ilim ehlinin pozisyonunu görün. Yani diyor ki bir kimse dört halifeden herhangi birisinin hilafeti hakkında konuşur ise o kimse kapısının önündeki o eşeğinden daha zelil, daha dalalet içinde bulunan bir insandır. Osman radıyallahu anh deminden de söylediğimiz gibi hayatta iken cennetle müjdelenen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızıyla evlenen Zinnureyn lakabını alan bir sahabedir. Humran diyor ki Osman radıyallahu anh da'a bi vadu'in. Vadu ne demekti Ömer? Da'a bi vadu'in. Yani abdest alma işleminde kullanılan su dedik. Da'a bi vadu'in. Yani Osman radıyallahu anh etrafındaki insanlara diyor ki abdest almak için bir su getirmelerini ne yapıyor onlardan? İstiyor. Sonra diyor ki fagasale keffeyhi selase marratin. Su geldikten sonra Hazreti Osman abdeste başlamadan önce ellerini 3 kez yıkıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdeste başlamadan önce ellerini bu şekilde 3 kez ne yapıyordu? Yıkıyordu. Bunun hikmetlerinden bir tanesi de arkadaşlar, kişi abdest aldığı esnada, abdest alırken ellerini kullanır. Ağzına, burnuna su verirken, yüzünü yıkarken, kollarını, başını mesederken, ayaklarını yıkarken ellerini kullandığı için, o yüzden abdest esnasında bunların temiz olması da bu anlamda nedir? Önemlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti de abdest almaya başlarken ellerini ne yapardı? 3 kez yıkardı. Daha sonradan diyor ki Humran, yani Hazreti Osman'ın yaptığı abdest alma esnasındaki fiillerinden bahsediyor. Diyor ki ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْفَرَ. Diyor ki ثُمَّ تَمَضْمَضَ. Yani madmada neydi arkadaşlar? Ağza su alıp suyu ağzın içinde çalkalamak. İşlemine diyoruz ki biz madmada. Diyor ki ağzına su aldı. Sonra burnuna su verdi. Burnuna su çekti. İstenşaka. Sonra istenfera. Yani burnuna çektiği o suyu ne yaptı? Boşalttı. Dışarı sümkürdü. Burada dedik ki madmada ağzın temizliğinde yapılan bir işlem. Yani suyu ağza alıp çalkalamak işlemini biz madmada diyoruz. İstinşak da burnun temizliğiyle alakalı. İstinfer de aynı şekilde buruna çekilen suyun dışarıya çıkartılması, dışarıya sümkürülmesine verilen isim dedik. Madmada ağzın temizliğiyle alakalı. İstinşakla istinfer burnun temizliğiyle alakalı bir durum. Sonradan diyor ki ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Daha sonradan yüzünü ne yaptı? 3 kez yıkadı. Burada hadis-i şerifte de baktığımız zaman arkadaşlar, yüz kelimesi mücmel, genel bir anlamda geliyor yüz. Yani onun sınırları bize belli edilmemiş. Alimler bu konuda diyorlar ki yüz saçların başladığı yerden, saçların başladığı yerden alnın sonundan sakalların altına kadar olan kısım, yanlamasına da bir kulaktan diğer kulağa kadar olan kısmın hepsi ne olarak isimlendiriliyor? Yüz olarak isimlendiriliyor. Bu yüzün sınırlaması. İki kulak arası, yani yanlamasına bir kulaktan diğer kulağa kadar olan kısım, artık boylamasına mı denir, ne denir? Orada da alnın son başından, yani saçların başladığı yerden sakalların altındaki bittiği yere kadar olan kısım yüz kapsamı içine girer. Yani yüzünü bu şekilde 3 kez yıkadığından bahsediyor. Eğer yüz kapsamı altına bu yerler giriyorsa yine ilim ehlinin ihtilaf ettiği bir konu var. O da sakalların uzayan kısmı yüz kapsamı altına girer mi? Yoksa burası yüzden değil midir? Bu konuyla ilgili bir bilgisi olan var mı? Yani sakalları yıkamak yüzden midir? Yoksa değil midir? Delil olarak delilimiz ne buna yüzden olduğuna dair?
Yüzle beraber olduğu için.
Şimdi bir grup alim diyor ki sakalların yıkanması yüzden değildir. Bunu da ne yapıyorlar? Saçlara kıyas ediyorlar. Diyorlar ki insan başına meshettiği zaman ne yapar? Bu şekilde buradan başlar. Ensesine kadar ellerini götürür. Daha sonradan onları geri getirir. Saçlar eğer uzunsa, saçlarının ucuna kadar, bittiği yere kadar ellerini aşağı indir, meshetmesine gerek var mıdır? Yoktur. O zaman diyorlar ki sakalda da bu böyledir. Aynı sakalda da uzayan kısmı yıkamak buraya kıyasen gerekmez.
Peygamber Efendimiz mesela şey yaparmış.
Diğer bir görüşte ise, diğer bir görüşte ise bazı alimler diyorlar ki hayır, sakallar da yüzdendir. Yüzle beraber ne yapılması gerekir? Yıkanması gerekir. Delil olarak da Halil abinin söylediği hadis-i şerifi getiriyorlar. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü yıkarken sakallarında ne yapardı? Hilallerdi. Bu şekilde parmaklarını sakalların arasına sokup suyun oraya ulaşmasını ne yapardı? Sağlardı. Şimdi ilk görüşe baktığımız zaman bir kıyas durumu var. Kıyas yapıyorlar. İkinci görüşün deliline baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı sünnetinden bir şey getiriyorlar. Yani böyle bir durumda burada delil varken kıyas kabul edilir mi? Edilmez. Çünkü nas sabit. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yüzünü yıkarken sakalların arasını hilallemiş. Yani parmaklarını sokarak sakalların oraya arasına suyu ulaştırmaya çalışmış. Sonradan diyoruz ki hadisin devamında ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى اِلَى مِرْفَقٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ Sonra sağ kolunu dirseklere kadar 3 kez yıkadı. Sağ kolunu dirseklere kadar 3 kez yıkadı. Şimdi, burada arkadaşlar
şimdi öğrenme aslında.
Tabii. Kusura bakma. Bir estağfurullah.
Şimdi el yıkama olayında şimdi bazı kişiler mesela musluğun altına sokuyor. Ama ben öyle yapmıyorum. Ben mesela avlunun içine alıp böyle yıkıyorum. Bu daha iyi yoksa böyle musluğun altına sokup 3 kez.
Yani sonuçta ikisi de olur. Suyla yıkanman gereken azalarını yıkıyor isen avucunu alıp bu şekilde de suyu her tarafa ulaştırabilirsin. Veyahut da çeşmenin altına sokup da bu şekilde yapabilirsin. Ki şu anki alacağımız konu yine nahivle alakalı. Yunus hocamla beraber ileride bu konuları daha belki tafsilli bir şekilde alacaksınız. Burada arkadaşlar ila harfi ceri kullanılmış. Sümme gasele yedehul yumna ilel mirfaki felâse merratin. Burada ila arkadaşlar lil gaye için kullanılmıştır. Yani a anlamındadır. Yani dirseğe kadar. Bu manada kullanıldığı zaman dirsekler bunun içine girer mi, girmez mi? Dirseğe kadar dediğimiz zaman girer mi, girmez mi? Mana olarak. Yani sünnete uygunluğundan bahsetmiyoruz. Bir şeye kadar dediğiniz zaman onun içine girer mi, girmez mi? Girmez. Eğer bir şeye kadar, dirseğe kadar diyor isek
sınır koyuyor çünkü.
He, burada sınır var. Yani dirseğe kadar olan bölümü ne yapacaksın?
Yıkayacaksın.
İla lil gaye. Yani ea oraya kadar anlamına gelmektedir. Ayet-i kerimede bu şekilde kullanılmıştır. Bazı alimler de demiştir ki burada ila yani bazı harfi cerler bazen başka harfi cerlerin yerine kullanılabilir. Yani veya da manasına gelir diyelim. Mesela ila bazı alimler demişler ki burada ma'a manasına gelmiştir. Yani ma'al mirfaki. Yani dirsek ile beraber anlamına gelir. Ama diyoruz ki ma'a manasına geldiğini söylüyor isek bunun da ne yapmamız lazım? Deliliyle bunu ispatlamamız lazım. Yani ilanın ma'a olarak anlamına geldiğini deliliyle ispatlanması gerekir. Bazı alimler de bunu bir ayeti kerimeye getirerek demişlerdir ki وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ Yani onların mallarını ne yapmayın? Yemeyin ve kendi mallarınıza katmayın. Burada demişlerdir ki ila ma'a manasına geliyordur. Ama ayet-i kerimeyi incelediğimiz zaman burada وَلَا تَضِمُّوا Yani kendi mallarınızın üzerine katmayın anlamına geliyordur. O zaman da fiil yani la te'kulu yemeyin derken burada kasıt normal yemek anlamında değil, kendi malınıza katmayın anlamındadır. Burada da yine ila ile kullanılır. Yani bu ayette ma'a ilanın ma'a anlamına geldiğine bir delil yoktur. Diyoruz ki biz burada ila lil gaye için kullanılmıştır. Ama eğer sünnette veya da delil olarak ila beraberlik yani onu da içine kapsayan bir şekilde geliyor ise elimizde bununla ilgili bir delil varsa o zaman da bunu almak bizim üzerimize nedir arkadaşlar? Vaciptir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen hadis-i şeriflere baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin suyu dirsekleriyle beraber döndürdüğünü yani buraları da yıkadığını hatta bazen pazılarına kadar yıkadığı varittir. Diyoruz ki burada ila lilgaye manasına geliyor. Yani yani dirseğe kadar ama sünnette uygulamaya döndüğümüz zaman bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dirseklerini yıkamış. Hatta bazen dirseklerinde geçerek pazılarına kadar yıkadığını görüyoruz. Diyoruz ki eğer bununla ilgili delil var ise o zaman buna uymak da nedir? Vaciptir. Yani diyoruz ki burada ila lil gaye yani dirseğe kadar manasına geliyordur. Ama yine bunu bir açıklayarak diyoruz ki sünnette de uygulamada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dirsekleriyle beraber kolunu yıkadığı ve aynı zamanda pazısını da yıkadığı varid olduğu için diyoruz ki dirsekler de ellerin yıkanmasında gereken kısım içine girer. Yani çünkü buradaki lugavi manası bu. Bir uygulama gelmeseydi
bunun fazlasını da yapamazdık, eksiğini de yapamazdık.
Yani sınır olarak burası. Burayı geçmememiz gerekirdi. Eğer Allah sözüm oraya kadar yıkamış olsaydı ki dedik ya ila burada bu manaya geliyor. Yani bu tafsilata niye girdik? Çünkü bazı alimler diyorlar ki burada ila ma manasına geliyor. Yani beraberliği kastediyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz ama delil getirdiğimiz yer
Peygamber Efendimiz'in
uygulamasından delil getiriyor. Yoksa eğer bu uygulama olmasaydı diyecektik ki burada ila sadece gaye için kullanıldığı için oraya kadar, yani dirsekler bunun içine girmez diyecektik. Kural olarak böyle. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin oluşu bize oraları da yıkamamızın vacip olduğunu, gerektiğini, farz olduğunu ne yapıyor arkadaşlar? Gösteriyor. Diyor ki ثُمَّ الْيُسْرَ مِثْلَ ذَٰلِكَ. Sonra da diyor sol kolunu aynı şekilde yıkadı. Buradan kasıt ne? Sonra da sol kolunu aynı şekilde yıkadı.
Dirseklere kadar.
Sol kolunu aynı şekilde dirseklerle beraber 3 kez yıkadı. Çünkü dedik ki sağ kolunu 3 kez yıkadı. Sonra da aynı şeyi sol kolu için yaptı. Yani sol kolunda dirsekleriyle beraber 3 kez yıkadı. Yıkamış oldu. Diyor ki ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ. Sonra başına mesetti. Burada arkadaşlar بِرَأْسِهِ. Burada yine bir harfi cer daha var. B harfi ceri. Bazı alimler buradaki B harfi cerinin لِتَّبْعِيدِ yani bazısını kapsadığı anlamında B harfi cerinin لِتَّبْعِيدِ yani bazısı kısmını kapsadığı anlamına gelip ki Hanefilerde bilirsiniz başın dörtte biri meshetmek gerekir. Yani buradan buradaki B harfi cerinin bazı manasına geldiğinden dolayı yani bir kısmını diyerek bu şekilde bir sınırlandırmaya gitmişlerdir. Yine burada da diyoruz ki diğer bir grup alim de demiştir ki B harfi ceri Arap dilinde, Arap lügatında hiçbir zaman bazısı anlamına gelecek manayı içermez. Hatta bazı alimler de bu konu hakkında yani hani bir kişi B harfi cerinin bu manaya geldiğini söylüyor ise o kişi Arapça bilmiyordur diyerek bu şekilde bir açıklama yapanlar da olmuştur. Yine diğer bir grup demiştir ki dedik buradaki B harfi cerinin manası lil ilsak. Yani ilsak yapıştırmak. Yani sürerek mes etme esnasında elleri ne yapıyoruz? Başımıza birleştirerek, sürerek, yapıştırarak mes etme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani buradaki B harfi ceri başın bir kısmını mes edilmesi gerektiği bu ayet-i kerimeden ne yapılmıyor? Anlaşılmıyor. Buradan anlaşılan bu B harfi cerinin ayete kattığı mana ne? Elin başa sürülerek, değdirilerek meshetme işleminin tamamlanması anlamına geliyor. Yine burada arkadaşlar başın meshinde de yine yüzdeki gibi olayı açıklamamız gerekiyor. Yüzün sınırlarını belirledik. Yüzde ne demiştik sınır olarak Halil abi?
İki kulak
arasında kalan kısım. Buradan sakalın altına olan kadar bölüme biz ne dedik? Yüz dedik. Başta da diyoruz ki saçların bu başladığı yerden enseye kadar olan bölüm. Yani meshettiği zaman yani insan yani bu yine boylamasına diyelim şu şekilde buradan enseye kadar olan bölüm. Yanlamasına da şu kulakların arkasında saçların başladığı yer var ya. Yani bu kulağın üstünden diğer kulağın üstüne kadar olan bölümü meshetmemiz gerektiği anlamına geliyor. Yani şu şekilde elimizi koyduğumuz zaman bu şekilde elimizi arkaya doğru götürüyoruz ensemize kadar. Daha sonradan da aynı şekilde ne yapıyoruz? Geri getiriyoruz. Yani başında sınırı yine iki kulakların arkasındaki saçların baştan bir sağ kulağın üstündeki saçlardan sol kulağa kadar. Yine alnın üstünden saçların başladığı yerden enseye kadar olan bölüme ne diyoruz biz? Baş. Bu kısmın mes edilmesi gerekiyor. Diyoruz ki yine bu hadis-i şerifte başların mes edilmesi geldi ama kulaklarla ilgili, kulakların mes edilmesiyle ilgili bir ibare geçmiyor. Ama diyoruz ki bunun burada geçmemiş olması kulaklara mes edilmeyeceği anlamına gelmez. Ki biraz sonra bunu faidelerde de zikredeceğiz. Müellif bu hadis-i şerifi bu bapta asıl olarak kabul etmiş, bu hadisi getirmiş. Daha sonradan getirdiği hadisleri de bu hadisi tamamlamak için yardımcı hadisler olarak ne yapmıştır? Kullanmıştır. Yani sadece bu hadise bakıp şöyle diyemeyiz. Burada kulaklara meshetmek gelmiyor ise sünnette kulaklara meshetmek yoktur. diyemeyiz. Bu hadis-i şerif de bu şekilde geliyor. Ama diğer bundan sonraki alacağımız hadis-i şeriflerde, mesle ilgili alacağımız hadislerde bu şeyi ne yapıyor? Tamamlıyor. Kulakların içinde olan kısım işaret parmağı, dışında olan kısmı da baş parmakları. Bunları da yine özel bu konuyla alakalı hadisleri ileride alacağız. Orada bunları ne yapacağız? Daha tafsilli bir şekilde yeri geldiği zaman nakledeceğiz. Sonra hadis-i şerifin devamında diyor ki ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ Sonra sağ ayağını Kâbe'in veya da Kâb kemiğine kadar yıkadı. Diyoruz ki arkadaşlar burada Kâbe'den kasıt Kâben. Yani insanın şu ayağı ile bacağını birbirine bağlayan mafsal. Şu yan taraftan çıkan kemik var ya. Herkes anladı mı orayı? Şu yandan çıkan kemiğe kadar olan kısım ayak kapsamına giriyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'ine kadar ayaklarını ne yaptı diyor? Yıkadı diyor. Yine burada diyoruz ki arkadaşlar buradaki ila harfi ceri biraz önce dirseklere kadar da konuştuk anlattık ya aynı şey burada da geçerlidir. Yani aynı o anlattığımız şeyi burada da diyoruz ki Kâbe'nin kemikleri de bunun içine ne yapıyor? Giriyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uygulamasında ayaklarını yıkarken de aynı şekilde o kemikle beraber ne yapmıştır? Yıkamıştır. Diyor ki hadisin devamında ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَٰلِكَ Sonra sol ayağı için de ne yaptı? Aynı uygulamayı yaptı. Yani ne demiştik biraz önce de aynı ibare geçmişti. Yani sol elini de aynı şekilde yıkadı da söylemiştik bunu. Sol ayağını da aynı şekilde yıkadı. Yani sağ ayağını yıkadığı gibi üç kez yıkadı. Kâbe'nin kemiğinle beraber sol ayağını da sağ ayağındaki gibi 3 kez yıkadı diyor. Sonra diyor ki Osman radıyallahu anh Ra'aytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme tevadda'a nahve vudu'i hâza. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi benim bu abdest aldığım gibi abdest alırken gördüm diyor. Yani insanların önünde Hazreti Osman ne yaptı? Kendisine bir su getirilmesini talep etti. Daha sonradan bu anlattığımız şekillerde abdest aldı. Hadisin sonunda da ne dedi? Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bu şekilde abdest alırken gördüm. Veyahut da aynı benim bu abdest aldığım şekilde onu abdest alırken gördüm diyor arkadaşlar. Burada hadisin aslında bundan sonra yine bir devamı var. Ama müellif kitabın başında dersin ilk başından beri oturan kardeşler hatırlar. Dedi ki kitabın muhtasar özet olması için müellif Hafız İbni Hacer el-Askalani rahimeullah demiştik ki özet kısmını, konuyla alakalı olan kısmını ne yapıyordu? Getiriyordu. Bazen konunun hepsini, yani hadisin hepsini getirmiyordu. Yani şahit olan, konu ile alakalı olan kısmını getiriyor. Buraya koyuyordu demiştik. Yine aynı şekilde hadisin devamında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Men tevadda'a nahve vudu'i hâza thumme yusalli rak'ateyni la yuhaddisu fîhima nefsehu gafarallahu lehu mâ tekaddeme min zembihi." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki kim benim bu abdest aldığım gibi abdest alır sonra iki rekat namaz kılar ise bu kıldığı namazda da nefsiyle meşgul olmaz. Yani nefsinin ona verdiği vesveselere aldırış etmez. Takvalı bir şekilde kendini namaza vermiş bir şekilde dünya meşgalesinden kurtulmuş, aklını bu şeyden kurtarmış, kendini namaza vermiş bir şekilde iki rekat namaz kılar ise o kimsenin geçmiş bütün günahları affolunur diyor hadisin devamında. Deminden dedik müellif bunu burada zikretmedi. Çünkü konuyla alakalı olan kısmı buraya kadar aldığımız bölümdü. Biz fayda gördüğümüz için bu kısmı da zikrediyoruz. Diyoruz ki kişi abdest aldıktan sonra, abdestini bitirdikten sonra iki rekat namaz kılması yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindendir. Ve kişi bu kıldığı namazda kendini huşu ile namaza vererek, bu iki namazda dünya ile ilgili şeyleri aklından silerek, atarak, kendini bu namaza verdiği esnada, kıldığı esnada diyoruz ki, bu kişinin de geçmiş günahları ne yapar? Bağışlanır.
Ama bu iki rekat derken ne demek istiyorsun?
Yani abdest namazı, abdeste has bir namaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdestini bitirdikten sonra abdest aldığı için abdest namazı kılmıştır. İki rekat. Bu hadisin devamında da bu ziyade geliyor. Bunu da bu şekilde burada zikrederek ne yapalım? Bu anlamda bu konuyla ilgili de faideyi kaçırmamış olalım. Hadisin devamından da çıkan faide budur. Yani kişi bu abdest aldıktan sonra o kimse için iki rekat namaz kılması meşrudur. Ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmiş olur diyoruz. Yine hadisten çıkarttığımız faydelere gelince biraz önce de dedik ki müellif burada konuyla alakalı olan kısmı yani kitabı muhtasar bir kitap yaptığı için, özet bir kitap yaptığı için konuyla alakalı olan kısmı zikretmiştir. Ve burada da bundan sonra gelen hadisleri de buna tamamlayıcı hadisler olarak daha sonradan sıralayarak ileride de bu hadisleri ne yapacağız? Alacağız. Yani bu hadisi asıl olarak tayin etmiş. Bundan sonra gelen hadisler de bu hadisi tamamlayıcı hadislerdir. Yine buradan anlıyoruz diyoruz ki daha önceki hadislerde de bunu gördük. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tevazu sahibi olduğundan bahsetmiştik bazı hadislerde. Burada da diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri de yine mütevazi, tevazu sahibi insanlardı. Bunun bu hadisten örneği şu arkadaşlar. Osman radıyallahu anh o dönemde ne? Müslümanların halifesi. Yani sadece Mekke, Medine ile mi sınırlı? Yoksa bunun içine Şam, Basra, Kufe, diğer bölgelerde, Arap Yarımadası'nın dışındaki bölgelerde giriyor. Yani bunların hepsinin, bu bütün mıntıkaların halifesi olmasına rağmen Osman radıyallahu anh insanların huzurunda bir su isteyip bu şekilde onların önünde abdest alarak tevazusunu ne yapmış oluyor? Göstermiş oluyor. Kibirlenerek, kendini büyük görerek, saraylarda yaşayarak, insanlardan uzak durarak, insanların ulaşamadığı bir halife değil de normal halkın arasından, halktan olan bir halife özelliğini göstererek ne kadar mutavazi olduğunu bu hadis-i şeriften alıyoruz ki ondan ne demiştik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünneti üzerine giden insanlardı. Onun sünnetine sımsıkı sarılan, hırslı olan insanlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mütevazi oluşu aynı zamanda ne yaptı? Bu insanların da mütevazi oluşuna sirayet etti. Yine diyoruz ki üçüncü fayda olarak ameli olarak bir şeyi öğretmek sadece onu anlatmaktan nedir? Daha faydalı bir öğretimdeki bir metottur. Yani bugün birisi bize gelip hiç görmediğimiz halde bize bir fili anlatsa, uzun bir hortumu olan, iki tane büyük dişi olan, işte uzun kulakları olan, büyük cismi olan bir hayvandır dese, bu mu bizim için daha kalıcı olur? Yoksa o fili bize göstererek, hayvanat bahçesine bizi götürerek dese ki, işte bahsedeceğimiz hayvan bu, gördüğünüz gibi iki tane büyük kulağı var, hortumu var, dişleri var, işte vücudu bu kadar büyük dediği zaman mı bizim için daha zihinde kalıcı, olayı daha iyi idrak etmiş oluruz. Yani Hazreti Osman onlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şu anda bizim anlattığımız gibi de anlatabilirdi. Önce ağzına su verdi, burnuna su verdi, sonra burundaki suyu sümkürdü, yüzünü üç kez yıkadı, kollarını yıkadı, başına meshetti, ayaklarını yıkadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle yaparken gördüm de diye bilirdi. Ama olayın daha iyi anlaşılması için ne yaptı Hazreti Osman? Su istedi, su getirilmesini istedi. Hem insanlara öğretmesi nasıl için abdest alınacağını öğretti ve aynı zamanda da ne yaptı?
Sünneti öğretti.
Yani abdest alması da yani ibadet amaçlı da bu abdestini almış oldu. Biraz sonra yine bu konulara değineceğiz. Yine dedik ki şimdi yeri gelmişken de o zaman onu zikredelim. Dedik ki kişi ibadet amaçlı abdest alıp yani abdeste niyet ederek bu şekilde abdest alır ve aynı zamanda bunu insanlara öğretmek için de ne yapabilir? Kullanabilir demiştik. O zaman aklımıza buradan çıkarak şu soru geliyor. Mesela birisi çocuklara namaz öğretmek istese, onlara anlatsa, dese ki işte böyle tekbiratül ihram alıp namaza giriyorsun, sonra ellerini göğsün üzerinde bağlıyorsun, bu şekilde tafsirli bir şekilde namazın nasıl kılındığını anlatsa, bu caiz midir? Caizdir diyoruz değil mi? Bu şekilde caizdir. Ama bundan daha faziletli bir durum var. O da şu arkadaşlar. Aynı şekilde kılarak, kişi kılarak bunu yapar ise ki bu hadis-i şeriften de bu faydayı çıkartıyoruz. Eğer bir kişi bunu kılarak onlara gösterirse konuşmadan, işte ellerin tekbir aldıktan sonra şöyle bağlıyorsun, Fatiha okuyorsun, rüküye böyle gidiyorsun diyerek değil de iki rekat namaz kılıyor Allah için, ibadet amaçlı. Bu aynı zamanda etrafındaki çocuklara veya büyüklere öğretmek için bu şekilde yaparsa hem bundan kendisi istifade etmiş olur, Allah katında ne yapmış olur? Ecrini kazanmış olur. Bu aynı zamanda etrafındaki insanlara da bu ibadetin nasıl kılınacağını da fiili olarak göstermiş olur. Ama bunun haricinde kişi biraz önce de söylediğimiz gibi bu şekilde vasfeder ise, işte şöyle tekbir alacaksın, ellerini böyle bağlayacaksın. Yani namaz kılar gibi değil de, kılarak değil de bu şekilde tafsil ederek, açıklayarak anlatması da caizdir. Yine aklımıza bu konuyla ilgili şöyle bir soru geliyor. Bazı insanları ne yapıyoruz biz? Filmlerde işte Kur'an okurken, namaz kılarken bu şekillerde rollerde oynadıklarını görüyoruz. Peki bu caiz midir? Ha, diyoruz ki bu caiz değildir. Kesinlikle caiz değildir. Bu haramdır. Yani bizim burada biraz önce delil getirdiğimiz şey ne ile alakalıydı? Bir kişinin diğer bir insana öğretmesiyle alakalı. Yani bu yapılan ibadet, insanları güldürmek için veya da insanların bir araya gelip hoş olması için, gülmesi için yapılan bir şey değil. Yani böyle filmlerde işte Kur'an okur rolde veya namaz kılıyormuş gibi yapmak, bu rollerde oynamak diyoruz ki caiz değildir, bu haramdır. Ama mesela bazı yine film tarzında şeyler vardır. Namazın nasıl kılınacağını öğretiyor. Bunlardan bahsetmiyoruz. Çünkü burada ne, bir öğretme amacı var. O yüzden bu diyoruz ki bunda bir problem yoktur. Ama böyle filmlerde rol olarak namaz kılıyormuş gibi insan veya da Kur'an okuyormuş gibi yapması. Çünkü ne diyoruz? Bunlar ibadettir. İbadetlerde de veyahut da fotoğraf çektirirken hocamızın dediği gibi. Yani eğer kadınlara öğretiyor ise umumi olarak, yani aslında bu pek uygun bir şey değil yani. Yani bu iki mesele arasındaki ne yapmamız lazım? Farkı ayırt etmemiz gerekiyor. Yani eğer öğretme amaçlı yapılıyor ise bu diyoruz ki caizdir. Hiçbir beis yoktur. Bunda da dedik en faziletli olan nedir? O ibadeti yaparak, ibadet amaçlı hem kılıp hem öğretmek daha faziletli dedik. Ama bir kişi filmde namaz kılan rolünde veyahut da Kur'an okuyan rolünde ise diyoruz ki bu kesinlikle caiz değildir. Bu ibadettir. Bunlarla bu şekilde dalga geçilerek veyahut da bu ibadetin önemi küçümsenerek bu şekilde hareketler yapılması o kimseye ne diyoruz? Haramdır. Kişi bununla günaha düşer. Şimdi yine şeye dönelim. Konuyla alakalı bu şimdiye kadar zikrettiğimiz faydeler direkt konumuzla alakalı faydeler değildi. Değil mi? Yan destekli hadisten çıkarttığımız faydelerdi. Diyoruz ki abdeste başlamadan önce Hazreti Osman'ın da belirttiği gibi 3 kez ellerini yıkadığından bahsettik. Bu elleri yıkama vacip olan bir yıkama mı, yoksa vacip olmayan sünnet olan bir yıkama mı? Abdestin başındaki bu 3 kez eli yıkamak. Sünnet olan bir yıkama, vacip olan bir yıkama mı? Delilimiz ne vacip olduğuna dair?
Abdest almadan evvel, yani uykudan kalktığı zaman evet, ellerini suya daldırıp temizlenme baştan teşvik ettiği için ondan sonra da abdeste başlanması.
Diyoruz ki ama oradaki o 3 kez elleri yıkama bu abdestteki 3 kez elleri yıkama değil. Bu o ayrı bir 3 kere yıkama. Bu ayrı bir 3 kez yıkama. Diyoruz ki öncelikle bu sünnet olan bir yıkamadır. Çünkü delil olarak da ayet-i kerimeye döndüğümüz zaman Allah-u Teala ayet-i kerimede önce bize neyle başlıyor? Yüz ile. Yüzün yıkanması, sonra kolların yıkanması, başa meshedilmesi, daha sonra da ayakların yıkanması ile ilgili. Diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı bir şeydir. Bu ibadettir. Bunda şek şüphe yok. Ama bunun hükmü diyoruz ki sünnettir. Farz olan yıkama, kolları dirseklerle beraber yıkayacağız dedik ya. O zaman da ellerin yıkanması nedir arkadaşlar? O esnada farzdır. Ama abdeste başladığımız esnada yıkadığımız o 3 sefer yıkama işlemi diyoruz ki sünnet olan yıkama. Ama kolları dirseklerle beraber yıkadığımız esnada bu ellerin yıkanması farzdır. Bu terk edilirse o zaman abdest olmamış olur. Bu önemli bir ayrıntı. Buna dikkat etmek lazım. Yani ilk yıkadığımız o üç kere yıkama, sünnete delalet eden yıkama, kollar ile beraber, dirsekler ile beraber yıkadığımız, o esnada yıkadığımız eller de farz olan yıkama diyoruz. Yine madmada istinşak ve istintar ile ilgili, madmada ve istinşak vacip olan bir şey mi yoksa sünnet olan bir şey mi? Ki ilim ehli arasında da bu konuda yine ihtilaf var. Sünnet olan diyor İlker abi. Vacip olan diyen var mı? Farz diyen var. Neden sünnet İlker abi?
Kur'an'da ayette geçtiği gibi el yüz.
Ayet-i kerime diyorsun ki önce yüz, sonra kollar, baş ve ayak zikredilmiş. Ağız ve burun zikredilmemiş diyorsun. Delil. Senin delilin ne Kasım? Yani delil nereden getiriyoruz? Sünnetten bu. Adam ayet delil getirdi. Dedi ki ayet-i kerimede geçmiyor. O zaman sünnettir dedi. He bak İlker abi diyorlar ki aynı ayette diyorlar ki ağız ve burnuna delil vardır. Çünkü Allah-u Teala yüzü yıkayın demiştir. Yüzün haddini belirledik. Bu kulaktan diğer kulağa kadar, alnından şeye kadar olan
sünnet,
kısım.
Sünnet değil mi onu da belirliyor?
Ayet-i kerimede
ayette diyor mu mesela kulaklarının?
Şimdi dedik ki ayet-i kerimede yüzünüzü yıkayın.
Tamam.
Şimdi biz yüzün tafsilini neyle yaptık? Yüz neresi?
Saç dibine kadar.
Dibinden sakalların altına kadar.
Evet.
Yanlamasına?
Kulakların kenarına kadar.
Tamam, bu kulaktan bu kulağa kadar. Bu kapsam içine ağızla burun giriyor mu?
Giriyor. O manada giriyor.
Ya o zaman demek ki ayet-i kerimede kastedilen budur. Diyoruz ki ilim ehli bu konuda ihtilaf etmiş. Hanefiler, Malikiler, Şafiler, aynı zamanda Süfyan-ı Sevri diyor ki ağız ve burnu yıkamak sünnettir. İlker abinin dediği gibi diyorlar ki sünnettir. Hanbeliler ise diyorlar ki ağız ve burnun yıkanması farzdır. Hanefilerin delil getirdiği, İlker abinin delil getirdiği aynı ayet. Diyorlar ki ayet-i kerimede ağızla burnun yıkanmasıyla ilgili bir tafsilat yok. Direkt yüzden başlıyor. Hanbeliler de diyorlar ki bilakis ayet-i kerimede ağız ve buruna delil var. Çünkü diyorlar yüz kapsamı içine ağız ve burun giriyor. Eğer Allah-u Teala bize yüzümüzü yıkamayı emrediyor ise o zaman bunun içine ağız ve burun da giriyordur diyorlar. Ve bununla birlikte başka deliller de zikrediyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin abdestini, aldığı abdesti anlatan hadis-i şeriflere döndüğümüz zaman bakıyoruz ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli abdest aldığında ağzına burnuna ne yapıyordu? Su veriyordu. Hiçbir zaman ağzına burnuna su vermeden yüzü yıkadığı rivayetleri gelmiyor. Sürekli bunu yapıyordu. Eğer diyorlar ki bu sünnet olsaydı ümmetine bunu açıklamak için ne yapardı? En az bir kez dahi olsa bunu terk ederek bunun sünnet olduğunu ümmetine gösterirdi. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan gelen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki: "El madmada vel istinşaka minel vudu ellezî lâ budde minhu." Madmada ve istinşak abdestendir. Abdestin gereğindendir. Yani onun vazgeçilmezindendir diyor Hazreti Ayşe'den gelen hadis-i şerifte. Yani burada ayeti İşte burada ayeti diyoruz ki bize açıklayan ne? Sünnet. Ayette mücmel bir şekilde geliyor. Yüzü yıkayın. Biz buradaki yüzü yıkayın lafzını nereye dönüp anlıyoruz? Yani yüzün nasıl yıkanacağını nasıl anlıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dönerek. Bu delillerin hepsi bir araya geldiği zaman ki en son Ebu Davud ve Darukutni'de gelen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki اِذَا تَوَضَّعْتَ فَمَضْمَدْ. Abdest aldığın zaman ağzını yıka. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı şekilde neyi var? Emri var. Abdest aldığında ağzını yıka. Yani bu delillerin hepsini bir araya topladığımız zaman diyoruz ki racih olan görüş abdeste ağzın ve burnun yıkanmasındaki hüküm diyoruz ki nedir? Farzdır. Bu konuda racih olan görüş budur. Çünkü bu tarafın delilleri diğer tarafın delillerine göre daha kuvvetli. Baktığımız zaman iki taraf da aynı ayeti delil getiriyor. Burada diyorlar ki direkt bir nefy ediyorlar. Diyorlar ki böyle bir şey gelmemiştir. Ama diğer taraftan getirdiği delil daha açıklayıcı, daha ne diyoruz doyurucu. Yüzden yüzün yıkanması bahsediliyor. Burada ağız ve burun da aynı şekilde yüzün içinden o hüküm altına giriyor diyorlar. Üçüncü bir durum madmada istinjak dedik. İstinsar. Burundan o suyun çıkartılmasının hükmü ne? Şimdi bu ikisi vacip dedik. Vacip. Neden? Emir olarak gelmiyor. Yani ağzı burnu yıkamak emir olarak veya da bu yüz kapsamı altına giriyor. Buruna su vermemiz vacip. Ama burundan o suyu çıkarmamız vacip mi? Veyahut da ağzımızı yıkamak, çalkalamak vacip dedik.
Temizlenmek için vacip çıkması lazım.
Diyoruz ki bir kişi ağzındaki suyu çalkaladı ağzındaki suyu. Sonra o suyu yuttu. Olmuyor mu?
Olur.
He?
Olmaz.
Olur. Niye olmasın?
Sonuçta yapıyorsun.
Diyoruz ki burada madmada ve istinşak. Yani ağza su verme, buruna su verme vacip. Ama o suyu çıkartmak diyoruz ki faziletli olan, eftal olan dışarı çıkartılması. Ama bir insan bunu yutarsa da senin bu madmadan istinşağın olmadı o suyu geri çıkarmak zorundasın demiyoruz. Diyoruz ki bunun hükmü istinsar. Yani burundan o suyun sümkürülmesi, çıkartılması sünnet. Ama ağza burunda su vermek farz.
Hocam misvan hükmü sünnet değil mi? Sıraya riayet etmek de farz değil mi hocam? Bir zaman mesela sizin öbür konuşmanızda da misvada mesela biz ağza şeye ilave ettik. Yani farzın bir sonraki şeyini sünnetle kıyasladık. Ondan sonra tekrar farza geçiyoruz.
Farklı bir amel değil ki ağzı yıkamakla aynı şey.
Yani ağzı yıkama esnasında dişleri temizlemek sünnet diyoruz. Yani o misvağın yerine dedik. Ağzı temizleme esnasında en abdestte ağzı temizleyin diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Her abdest aldığınızda. Dedik ki burada belirtilen net bir şey yok. Abdestten önce mi, başlamadan önce mi, abdest bittikten sonra mı, abdest esnasında mı? Dedik ki alimler de ne diyorlar? Bunun yeri ağzın temizliği ise madmada esnasındadır. Yani burada farz olan ağzı su alıp çalkalayıp ağız temizliğidir. Bu esnada da misvak kullanmak nedir? Sünnettir. Yani konuya ters bir durum teşkil etmiyor. Yine dedik ki burada istinsar, madmada ve istinşak gibi farz değil. Sünnet. Daha sonradan yine aynı şekilde madmada ve istinşağın yüz içine girdiğinin delillerinden bir tanesi de dedik ki biraz önce dedik ya ayeti kerimede Allah-u Teala bunu mücmel olarak genel olarak bahsetmiştir. Yüzü yıkayın. Ama sünnet bunu bize açıklayarak bu yüzü yıkamadan kastın ne olduğunu bize anlatmıştır. Yani ağza burnuna su vermek aynı şekilde yüzün geri kalan yerlerini yıkamak ile aynı hükümdedir. Devam edelim mi yoksa herkesin durumu nedir? Biraz daha bir 15-20 dakikalık daha bir şeyimiz var. Yoksa bir dahaki derse buradan mı başlayalım? Çünkü bazı insanlarda yorgunluk belirtilerini görüyorum. Bu malumatlar da bu arada ne olmasın kaynamasın. Haftaya buradan devam edelim. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.